Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Aşıklar Deresi. Hazırsanız başlayalım. Aşıklar Deresi 1. Mustafa sabah erkenden kalkmıştı. Bugün yavuklusu Fatoş'u görecekti çünkü. Giyindi, kokular süründü. Aynada şöyle bir ölçtü, tarttı kendini. Olmuşum dedi içinden. İyiyim, iyi. Gülümseyerek evden çıktı. Fatoş evlerinin arka yanındaki koruluğa gelecekti. O da bugün evde kalmış, ağasıyla çifte gidecekken yerine ablasını yollamıştı. Mustafa buluşma yerine geldiğinde Fatoş daha görünürlerde yoktu. Tabakasını çıkardı cebinden, bir tütün sardı kendisine. Tam ateşleyeceği sırada sağ yanda bir çıtırtı duydu. O yana döndü. Fatoş geliyordu. Sigarasını yakmaktan vazgeçti. Onu cepkenin cebine attı. İki sevgili buluştular. İkisi de mutluydu. Sarıldılar birbirlerine. Sonra el ele tutuşup öylece bir süre gözleriyle konuştular. Ardından çok sevdikleri dilek taşına doğru yürümeye başladılar. Mustafa, ''Sana diyeceklerim var Fatoş'um.'' dedi. ''Eğer bir aksilik olmazsa bu yaz oğlakları satınca o parayla bizim düğünü yapacakmışız. Babam söz verdi. Baharda doğacak oğlaklar benimmiş. Anlayabiliyor musun?'' Fatoş sevinçle el çırptı. Babası onu Mustafa'ya verdiği akşamdan beri bu kadar sevindiğini hatırlamıyordu genç kız. Yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. Ancak bu uzun sürmedi. Birden aklına Cemşit'in dün akşam gönderdiği not gelmişti. Fatoş'un yüzü asıldı, canı sıkıldı. Nereden gelmişti şimdi o uğursuz yine aklına? Cemşit köydeki belalı bir ailenin oğluydu. Aslında sadece ailesi değil, tüm sülalesi belalıydı. Onlara yalapşaplar derlerdi köyde. Amcası yalapşapın Nuri muhtardı ve sözü geçen biriydi civarda. Diğer amcaları da zengin, pislik ve gaddardılar. Ali Kıran baş kesendi her biri. Kuzenleri, kardeşleri, diğer yakınları, kısaca kan bağı olan kim varsa hepsi de köylüye illallah ettirmişlerdi. Onlar yine bir parça iyi sayılırdı Cemşit'in yanında. Bu başka türlü bir şeydi. Belinde iki tane altı patlar silah taşır, canını sıkan birisi ya da bir şey olursa bunların ikisini de karşısındakine doğrultu verirdi. Bu sebeple başı birkaç kez derde girmiş, ancak muhtar olan amcası ve diğer zengin amcaları onu aklamayı başarmışlardı. Söylenti mi yoksa gerçek mi bilinmez, komşu köyden birini dağa kaçırıp öldürdüğü de dillerdeydi nicedir. İşte bu delikanlı Fatoş'a kafayı takmıştı. Onu Mustafa'ya verdikleri günden beri bir yandan Fatoş'u, diğer yandan Mustafa'yı sıkıştırıyordu Cemşit. Bu yüzden Mustafa ile birkaç kez karşı karşıya gelmişlerdi. Ama hepsinde de sadece gözdağı vermiş, Mustafa'yı Fatoş'tan ayrılması için uyarıp geçmişti. İşin açığı Mustafa Cemşit'e pek papuç bırakacak birisi değildi. Lakin Cemşit pisliğin biriydi. Kendisine neyse ne de, Allah muhafaza, yolda belde anasına ya da kardeşlerine filan zarar verebilirdi. O zaman Mustafa ölürdü işte. Çünkü ailesine delicesine bağlıydı. Hele de anasına. Bu konuda Fatoş daha da şanssızdı. Onu Cemşit'e birkaç kez istemişler. Fakat Fatoş'un babası iyilikle kızını veremeyeceğini söylemişti Cemşit'in babasına. Ne var ki sülalece kafalar sıkıntılıydı bu ailenin. Fatoş'un babası olmaz dedikçe gelmeye devam etmişler. Artık bu işten bunalan Fatoş'un babası son geldiklerinde onları içeri almadan kapıdan göndermişti. Bu olay köyde duyulduğundan beri Cemşitlerin Fatoş'un babasına bir şey yapacağı konuşuluyordu gizli saklı. Fatoş tedirgindi, korkuyor ama belli etmemeye çalışıyordu bunu. Onu en çok da dün akşam odasının penceresine bırakılan not korkutuyor, notta yazanlar aklından çıkmıyordu bir türlü. Cemşit göndermişti notu, bariz bir şekilde belliydi bu. Notta, ''Sana verdiğim süre doldu Fatoş, seçimini yapmadın, bu sana son ihtarımdır. Ya benim karım olursun ya da Mustafa'yı seçer, sevdiğinin sonu olursun. Yarın haberini bekliyorum, unutma, haber etmezsen Mustafa'yı seçtiğini düşüneceğim, işte o zaman korkun benden.'' Fatoş gece boyu ne yapacağını düşünmüştü. Anlıyordu ki Cemşit ne ona ne de Mustafa'ya rahat verecekti. İki sevgili dilek taşına gelip koca kayanın kuytusuna oturdular. Fatoş geceyi düşünüyor, düşündükçe keyfi kaçıyor, canı acıyordu. Mustafa ise yola çıktıklarından beri onun bu halini görüyor ama Fatoş sıkıntısını kendisi anlatsın diye bekliyordu. Baktı ki sevgilisi anlatmıyor, ona ''Ne oldu gülüm?'' dedi. ''Bir şey mi var? Yüzün niye asıldı öyle?'' Fatoş, küçük, beyaz bir çiçeği yoldu topraktan. Onu elinde sağa sola çevirdi bir süre. Sonra, ''Cemşit'' dedi. ''Cemşit'e canım sıkıldı yine Mustafa.'' ''Ne oldu? Bir şey mi yaptı sana yoksa?'' Elindeki çiçeği attı Fatoş. yapmadı ama not göndermiş yine. Ne yapacağımı şaşırdım sevdiğim. Ne yazmış peki diye sordu Mustafa. Fatoş nottaki yazanları söyledi. Korkuyorum diye ekledi. Ne yapacağız böyle? Sana bir şey edecekler diye aklım başımdan gidiyor. Yüreğim yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Bir süre durdu. Sabahı sabah ettim yine. Mustafa düşüncelere daldı. Gücü yetse Cemşit'i de, onun sülalesini de haklayacaktı. Ama çok kalabalıktı Cemşit'in ailesi. Üstelik varlıklıydılar. Parayla çok işlerini gördürmesini biliyorlardı. Mustafa ise bir garip çobanın oğluydu. Para pul zaten yoktu. Ama pek öyle hısım akrabası da yoktu. Uzaktan bir emmisi vardı. O da Fatoş'u Cemşit'in de istediğini duyunca bir akşam evlerine gelmiş, Mustafa'ya ''Bu sevdadan vazgeç oğlum'' diye nasihat etmişti. Ama Mustafa ''Ölürüm de Fatoş'umu kimseye vermem'' diye karşılık vermişti emmisine. Kara kara düşünüyordu Mustafa. Fatoş yanı başında durmuş, onun güneşten esmerleşen tenine bakıyor, sevdiğinin içinden geçenleri tahmin etmeye çalışıyordu. Mustafa ''Tek çare kaldı güzel gözlüm'' dedi sevgilisine. ''Tek bir yol.'' ''Nedir o?'' dedi Fatoş. Yüzüne bir aydınlık gelmişti. ''Gideceğiz'' dedi Mustafa. ''Yoksa burayı, bu köyü bize dar edecek bunlar. Kaçmalıyız köyden. Gelir misin benimle Fatoş?'' Kızın gözlerine kaldırdı bakışlarını. Fatoş bir an bile düşünmedi. ''Elbette gelirim sevdiğim'' dedi. ''Sen yoksan ben de yokum. Varsan varım. Madem kurtuluş bu, seninle ölüme dahi giderim.'' Mustafa Fatoş'un ellerini yakaladı. Öptü, öptü. Ardından ''İzimizi tozumuzu bulamayacakları bir yerlere gitmeliyiz sevgilim'' dedi. ''Sen yanımda olduktan sonra hiç fark etmez'' dedi Fatoş. ''Sen neredeysen orası cennetimdir benim.'' Mustafa Fatoş'un siyah, yüzüm gibi siyah gözlerine baktı. Sevgilisiyle gurur duydu. Ona bir kez daha aşık oldu. Birbirlerine aşk dolu sözler ettiler bir zaman. Sonra ne yapacaklarını, nasıl kaçacaklarını kararlaştırdılar bir bir. İki gün sonra gece vakti gideceklerdi köyden. Mustafa o zamana kadar biraz para arayacak, Fatoş da hüviyetini filan bulacaktı. Yarım saat kadar kaldılar baş başa, detayları konuştular. İkindiye doğru da geldiklerine nazaran daha mutlu bir şekilde geri döndü sevgililer. Ayrılacakları sırada Mustafa, ''Sevgilim'' dedi. ''Sakın kimseye söyleme kaçacağımızı. Gittiğimizde anlasın herkes, tamam mı?''
''Tamam'' dedi Fatoş ve ayrıldılar.
Fatoş eve gelince sevinçten eli ayağı birbirine dolanmış haldeydi. Günler, belki de haftalar sonra ilk kez olarak huzurluydu içi. Çaktırmadan nüfus kağıdını aramaya girişti. Ondaki bu mutluluk kız kardeşini de mutlu etti o an. Ablasına sebebini sordu küçük kız. Fatoş da olayın heyecanıyla Mustafa ile kaçacaklarını ağzından kaçırıverdi. Sonra pişman oldu. Ama iş işten geçmişti çoktan. Yine de kardeşini sıkıştırdı Fatoş. ''Aman ablam'' dedi ona. ''Kimseye deme gideceğimizi. Yalvarırım ikimizin sırrı olarak kalsın bu. Kimse bilmemeli, kimse öğrenmemeli. Olur mu?'' Fatoş'un kardeşi ''Tamam'' dedi ablasına. Ama ertesi gün mahalleden kızlarla ip atlarken en yakın arkadaşına söyledi ablasının sırrını. Arkadaşı arkadaşına, arkadaşı da diğer arkadaşına. O gün ikindi vakti çoğu kişinin haberi oldu durumdan. Nihayet Yalapşap'ın Erol da öğrendi haberi ve bunları amcaoğlu Cemşit'e yetiştirdi. Cemşit Mustafa ile Fatoş'un kaçacağını duyduğu andan itibaren yerinde duramıyordu. Onların kendisine karşı aldıkları bu karar delikanlıyı öfkeden deli etmişti. Hop oturup hop kalkıyordu bu yüzden. Yarım saat kadar da bu tavrını korudu. Sonra silahlarını beline sokup çıktı evden. Amcasının oğlunun ''Dur, paldır küldür gitme öyle, ölçüp biçelim'' dediğini bile duymadı. Ya da duydu, üzerinde durmadı. Doğrudan Fatoşların evinin önüne geldi. Görünürde kimse yoktu. Geçti bir duldaya sindi. Fatoş'u beklemeye koyuldu. Bir yandan da kendi kendine söyleniyordu. ''Demek onu seçtin ha Fatoş? Demek sevdiğinin ölümünü bile göze aldın, öyle mi? Durun bakalım siz, daha görecekleriniz var.'' Aşağı yukarı bir saat kadar bekledi Cemşit. Sonunda Fatoş çıktı evden. Avluya indi, gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra elinde iki kova ile dışarı çıktı. Cemşit, ''Dereye gidiyor.'' diye geçirdi içinden. Tam zamanı. Kızın peşine düştü. Bir gölge gibi izlemeye başladı onu. Gün iniyordu. Köyün sığırtmacı inekleri önüne katmış, geliyordu uzakta. Dağdan tarafta iki el silah atıldı. Cemşit sese kulak kabarttı. Üzerinde durmadı. Yürümeye devam etti. Fatoş köyden çıkıp dereye inen yola saptı. Patika yol boyunca dereye yürüdü. Dereye gelince suyun kenarında dineldi.
Kovasının ilkini kenardaki su birikintisine daldırdı. Doldurdu, yanına bıraktı onu. Ardından ikinci kovayı daldırdı suya. Onu da doldurdu. Gitmek için tam arkasını dönmüştü ki Cemşit'le burun buruna geldi. Kızın bir şey demesine fırsat vermedi Cemşit. Ona doğru atıldı. Fatoş kovalarını bıraktı elinden. Sağ yana kaçmaya çalıştı. Ama Cemşit onu fistanından yakaladı. Sonra da mengene gibi güçlü kollarıyla Fatoş'un ağzını kapadı. Fakat Fatoş çırpınıyor, direniyordu. Bir elini kurtardı Cemşit'in elinden ve Cemşit'in ağzını kapatan elini tutup ısırdı. Delikanlı acı içinde böğürdü. O anda Fatoş, ''Yardım edin!'' diye bağırdı. Cemşit silahını çıkardı belinden ve silahın kabzasını genç kızın kafasına indirdi. Fatoş yere yığıldı. Cemşit silahını beline soktu. Kızı yerden kaldırdı ve bir bohça gibi sırtına attı onu. Sağa sola baktı gören oldu mu diye. Kimseler yoktu etrafta. Derenin aşağılarına inen patika yola doğru yürüdü sonra. Gün batıyordu. 2. Karanlık çökeli hayli olmuştu. Fatoş'un anası kızını bekliyordu hala. Kızı gelmeyince Fatoş'un küçük kardeşini, Fatoş'un arkadaşlarının evlerine yolladı. Küçük kız nereye gitse ablasının orada olmadığını öğrendi ve bunu gelip annesine söyledi. Fatoş'un babası koca Memiş eve dönünce ona durumu anlattı Fatoş'un annesi. Memiş içeri girmedi. Olduğu gibi geri döndü. Mustafa'ların evinin önüne geldi. Mustafa kışlık odunları baltayla kırıyordu Memiş geldiğinde. Memiş Mustafa'ya Fatoş'u sordu. Mustafa Fatoş'u en son dün gördüğünü, bugün görüşmediklerini söyledi. Ortada ters bir durum olduğu belliydi. Öğrenmek için baltayı fırlattı bir kenara. Memiş ile birlikte meydana geldiler. Yol boyu Memiş bildiklerini Mustafa'ya anlattı. Mustafa, ''Ben gidip Emine'lere sorayım baba.'' dedi Memiş'e. ''Emine Fatoş'u iyi tanır. Gitse gitse oraya gider Fatoş.'' Memiş kafa salladı. Ayrıldılar. Mustafa Emine'lere yöneldi. Geldi, kapılarını çaldı. Emine'nin küçük kardeşi açtı kapıyı. Sonra içeriye ablasını ünledi. Emine geldi kapıya. Fakat Fatoş'u görmemişti genç kız bugün. Nerede olabileceğini de bilmiyordu. Mustafa tam gidecekti ki konuşmayı bir kenarda dinleyen Emine'nin kardeşi Ali, ''Fatoş ablam ikindi sonu dereye gitti.'' dedi. Mustafa Ali'nin omuzlarından tuttu. ''Ne zaman?'' diye sordu oğlana. ''Yanında birisi var mıydı?'' Ali, ''Akşama doğruydu Mustafa ağabey.'' dedi. Yanında değil de o dereye inen yola sapınca arkasından Cemşit ağabey gitti. Mustafa başka soru sormadı. Yönünü döndüğü gibi Emine ve kardeşinin şaşkın bakışları altında koştu gitti. Eve geldi. Pilli feneri kaptığı gibi dereye giden yola seyirtti. Yolda Mustafa'nın arkadaşı Kadir denk geldi. Kadir Mustafa'ya nereye gittiğini sordu. Mustafa cevap dahi vermeden koşmaya devam ediyordu. Kadir de Mustafa'nın peşine takıldı. Zifiri karanlıkta önlü arkalı dereye indiler. Mustafa sağa sola tuttu feneri. Görünürde kimse yoktu. Fakat az ileride devrilmiş iki kova duruyordu. Oraya doğru gitti. Dere kumunun üzerinde boğuşma izlerini gördü. Anladı. ''Fatoş!'' diye bağırdı sonra. ''Fatoş, neredesin?'' Dinledi. Cevap gelmedi. Yeniden bağırdı. Yeniden ve yeniden. Köye tırmanan patikaya geldiği yere seyirtti Mustafa. Kadir de arkasından. Mustafa doğrudan Fatoşların evine geldi. Aşağıdan bağırdı. Fatoş'un annesi ve kız kardeşi evdeydiler. Mustafa merdiveni tırmanana kadar kapıya çıkmışlardı. Baba Memiş yoktu evde. Mustafa öğrendiklerini anlattı Fatoş'un anasına. Kadir de böylelikle durumu kavramış oldu. Mustafa Kadir'e, ''Sizin at burada mı?'' diye sordu. ''Burada'' dedi Kadir. ''Ne olacak?'' ''Jandarmaya haber vermek gerek Kadir. Ben peşlerine düşeceğim. Gidemem. Sen gidiversen...'' Mustafa dokunsan ağlayacaktı. Kadir, ''Olur kardeşim'' dedi. ''Ben giderim ilçeye. Sen ne gerekiyorsa onu yap.'' Mustafa başıyla Kadir'e minnetini belirtti. Sonra da basamakları üçer beşer inerek eve doğru koştu. Annesiyle babası dağdan dönmüşler, eşeğin semerine yükledikleri odunu indiriyorlardı o geldiğinde. Mustafa'yı ve onun demir gibi soğuk yüzünü görünce bir halt döndüğünü anladı babası. Mustafa kelimeleri, bazen de harfleri yutarak aceleyle olanları ayaküstü anlattı. Annesi elini ağzına dayayıp, ''Vay başıma!'' dedi. Babası,
''Ne olacak peki şimdi?''
diye sordu oğluna.
''Ne yapmak niyetindesin?''
''Tüfeğe geldim baba!'' dedi Mustafa. ''Arkalarından gideceğim.''
Babası,
''Dur oğul!''
dedi Mustafa'ya.
''Ne yana gittikleri bile belli değil. Nasıl, nereye gideceksin gece yüzünde?''
''Baba!'' dedi Mustafa. ''Derede almış kızı. Karşıya geçemeyecek kadar derin dere. E yukarı da gidemez, Kaşıkçı Çağlayan'ı var. Tek yön mecburen ova tarafı. Zeynep boğazından götürecek kızı galiba. Babası mahzun bakıyordu yüzüne. Onu orada bırakıp koşarcasına tahta merdiveni tırmandı Mustafa. Salonda, duvarda asılı duran tüfeği ve fişekliği aldı. Dedesinden kalma doldurmalı tabancayı da beline soktu. Aynı hızla aşağıya indi. Babasıyla anasına, ''Hakkınızı helal edin.'' dedi. Yüzlerinde gezdirdi bakışlarını. Anası ağlamaya başladı. Babası,
''Dikkat et oğul.''
dedi.
''Tekin değildir o it şimdi.''
Mustafa cevap vermedi. Koştu gitti. 3.
Gün ardında jandarma 6 kişilik bir ekiple köye gelmiş bulunuyordu. Uzatmalı çavuş, muhtarın bir numaralı adamıydı. Tanışıklıkları epey geriye giderdi. Cemşit'in de muhtarın yeğeni olduğunu biliyordu ayrıca. Birkaç kez Cemşit'i mahpustan kurtarmıştı bu çavuş. Az malın gözü değildi. Bu yüzden aramayı ağırdan almış, işi sabaha koymuştu. Gün yükselirken emrindeki 5 askerle batıya, Cemşit'in gittiği istikamete doğru yola çıktılar. Bu arada Cemşit'i arayan sadece Mustafa ve jandarma değildi. Cemşit'in akrabaları, Fatoş'un akrabaları ve Mustafa'nın babası. Yani nereden baksan köyün yarısı seferber olmuştu bu iş için. Harman orak, keçi koyun öylece kalmıştı ortada. Öte yandan köylülerde büyük bir merak vardı. Herkes işin sonunun nereye gideceğini düşünüyordu. Kimisi Mustafa'nın Cemşit'i vuracağını, çünkü namus söz konusu olduğunu söylüyor, kimisi de yalapşaplar buna izin vermez, zavallı Mustafa okkanın altına gider diyorlardı. Tartışmalar, iddialar havada uçuşuyordu. Mustafa bunlardan habersizdi. Gece boyu babasından öğrenebildiğince iz sürmüş ama bir yerden sonra izi yitirmişti. Bu yüzden birkaç yeri aramak zorunda kalmıştı. İzi yeniden doğrulttuğunda gün ağarmıştı. İzler dere boyu devam etmiş, komşu köyün yol ayrımına gelince Cemşit şaşırtmaca olsun diye yolun hemen karşısına atlamayıp 1 kilometre kadar öteden karşıya geçmişti. Bu, Mustafa'yı oyalayan durumdu işte. İzler o zamanlarki adı Öküz Deresi olan dereye kadar getirdi Mustafa'yı. Mustafa oraya gelince derenin kayalarla çevrili tepesinden ''Fatoş!'' diye bağırdı. Sesi çok yüksek çıkmıştı. Kendi sesinden ürktü. Onun sesi birkaç kilometre gerideki Cemşit'in emmi uşakları tarafından duyuldu. Bu sebeple atlarını ondan tarafa sürdüler. Mustafa birkaç kez daha bağırdı. Ses yoktu. Kayalıklara geldiği için izler bir siliniyor bir ortaya çıkıyordu. Dümdüz ilerliyordu Mustafa. Umutsuz, acılıydı. Ayrıca acıkmış ve susamıştı. 4. Cemşit Fatoş'u bayıltıp omzuna aldığından beri karanlık çökene kadar dinlene dinlene yürüyüşünü sürdürdü. Aklında belli bir plan yoktu. Sadece yürüyor, babası ve kuzenleri haber alınca kendisini nasılsa bulurlar diye düşünüyordu. Mustafa'yı ise hiç umursamıyordu. Bırak onun silahlanıp peşine düşmesini, haberi alınca eve ya da dağa sineceğini sanıyordu. Biraz da bunun için rahat hareket ediyordu. Fakat gün ağarırken Öküz Deresi'nin tepesinden Mustafa ''Fatoş!'' diye bağırınca Cemşit yanıldığını anladı. Ağırdan alıp kasabaya ulaşmadığı için de kendisine kızdı bu yüzden. ''Vay anasını! Şu Mustafa'daki cesarete de bakın!'' diye geçiriyordu içinden Cemşit. ''Erkek mi olmuştu bu Mustafa şimdi? Gelsin bakalım!'' diyordu kendi kendine. Geleceği varsa göreceği de olacaktır elbet. Fatoş ise kendine geldiğinde ağzı ve elleri eşarbıyla bağlı bir haldeydi ve Cemşit'in sırtında ilerliyordu. Neler olduğunu anlayınca ulurcasına sesler çıkarmaya başladı. Çırpındı, debelendi. Ama Cemşit onu bir küçük çocuk gibi zapt etmeyi bildi. Bazen delikanlının kucağında veya sırtında, bazen de onun çekiştirmesiyle sürüklenerek Öküz Deresi'nin oralara gelmişlerdi. Kendini yokladı Fatoş. Cemşit daha ona elini sürmemişti. Şimdilik sevindiği tek konu bu oldu. Ama Cemşit itinin ne zaman ne edeceği bilinmezdi elbette. Bu arada Mustafa'nın Öküz Deresi'nin tepesinden bağırışını o da duymuş, iki gözü iki çeşme olmuştu o an. Mustafa Fatoş dedikçe oturduğu yerde kıvranmış, Cemşit yazmasının üzerinden elini bastırıp onu susturunca başını kayalıklara vurmaya çalışmıştı. Mustafa öğleyine doğru izi yeniden yakaladı. Cemşitler yönü değiştirmiş, kasaba yerine dereden yana sapmışlardı. Mustafa acaba Cemşit yine şaşırtmaca mı yaptı diye geçirdi içinden. Bir süre dereden tarafta yürüyerek oralarda izi netleştirmeye çalıştı bu yüzden. Evet, yanılmıyordu Mustafa. İki kişilik taze bir iz Öküz Deresi'ne doğru gidiyordu. Mustafa, "Fatoş!" diye bağırdı yeniden. Sesi kayalıklarda ve derin derede ard arda yankılandı. Yankı çok uzaklara kadar dalga dalga yayıldı, boğuldu, sonra kayboldu.
Cemşit'in kuzenleri, babası ve amcaları Mustafa'nın son bağırışını duymadılar. Kasabadan yana atlarını tırısa kaldırıp geçip gittiler. Onlar yukarıdan, derenin üst yanındaki toprak yoldan giderlerken Mustafa henüz basılmış izleri sürerek Cemşitlere her an daha da yaklaşıyordu. Eğer istikameti doğruysa ve Cemşit Fatoş'u oraya getirdiyse onları kıstırmış olacaktı. Mustafa, yukarıya doğru bir çatı gibi uzanan milyonlarca tonluk kaya kütlesine yaklaşıyordu hızla. Güneş görmeyen dere nemli ve toprak çamur haldeydi. Cemşit ve Fatoş bu çamurda izler bırakarak çeyrek saat kadar önce geçmiş olmalıydılar oradan. Fatoş'un küçük ayaklarının bıraktığı izler sürüklenerek götürüldüğünü gösteriyordu. İz bazen iki, bazen sadece Cemşit'in olacak biçimde teke düşüyordu. Galiba o anlarda Cemşit, Fatoş'u kucağına ya da omzuna almış oluyordu. Mustafa durdu. Sağı solu dinledi. Saksağın ve güvercinlerin seslerinden başka, bir de ileride derinden derine akan Çağlayan'ın sesi geliyordu kulaklarına. "Fatoş!" diye bağıracaktı, vazgeçti. Bağırırsa Cemşit paniğe kapılabilir, belki de Fatoş'a zarar verirdi. Kavak ağaçlarının arasından süzülerek ağır ağır ilerliyordu Mustafa. Tam o anda birkaç yüz metre ileride bir tabanca patladı. Ses müthiş bir şekilde kulakları sağır edercesine yankılanarak uzaklaştı. Mustafa'nın babası ve Fatoş'un akrabaları silahın sesini duymuşlar, dereden yana koşarcasına yol almaya başlamışlardı. Jandarma çavuşu da emrindeki beş askerle sesi duyanlardandı. Onlar da sesten yana çevirdiler yönlerini. Çavuş, iki ailenin işin sonunda birbirlerine girerse sayıları yetersiz kalır düşüncesiyle Yozgatlı bir onbaşını ilçeye, tabura takviye çağırması için eline bir pusula yazarak gönderdi. Geriye kalanlar dereye doğru sallandılar. Yaklaşık çeyrek saat sonra Fatoş'un akrabaları ve Mustafa'nın babası, Mustafa'nın kurşun atıldığında yatarak siper aldığı yere gelmişlerdi. Mustafa onlar gelerekten biraz daha ilerlemişti. Şimdi Cemşit'le arası olsa olsa 100-150 metre ha vardı ha yoktu. Cemşit ise gökyüzüne doğru dikine uzanan kayaya gelmiş, dayanmıştı. Gideceği yeri kalmamıştı artık. Korkuyla karışık öfke vardı hareketlerinde. Tedirgindi. İhtiyatsızlık etmiş, gece kasabaya ulaşması gerekirken havanın ağarmasını beklemişti. Sonunda da hesapta olmayan bir şekilde Mustafa çıkıp gelmişti peşinden. Kendine sövüp sayıyordu Cemşit. Keşke dereye gelmek yerine Fatoş'u bırakıp kasabaya kaçsaydım diye kendi kendine kızıyordu. Eğer kaçsaydı, yalan dolanla muhtar amcası onu yine kollar, mahpusa bile girmezdi. Ama ya şimdi? Burada jandarmalar onu bir sıçan gibi yakalayacaklardı. Bu noktada artık ne amcası ne de bir başkası onu kurtarabilirdi. Biraz da bundan olacak, sona yaklaştığını düşünüyordu bir süredir. Fatoş'un ağzına bağlanan yazması ensesinden gevşeyip ağzından düştü o an. Cemşit'e yalvarmaya başladı. ''Yapma etme Cemşit, koy beni gideyim. Bak, gelip dayandık inin kayasına. Yol bitti. Beni bırakırsan şikayetçi olmam senden. Suçlamam seni. Kurban olayım, gideyim ben.'' Cemşit acı acı başını salladı. ''Burası hepimize mezar olacak Fatoş.'' dedi. ''Anlamadın mı daha? Kimse sevdiğine kavuşamayacak.'' Cemşit bunu dedikten sonra söğüt ağacının duldasından bir görünüp bir kaybolan Mustafa'yı fark etti. O yana doğrulttu silahını. Fatoş başıyla Cemşit'in silahını itekleyip kurşunu sapıtmasa Mustafa vurulacaktı. Ama bu hareketle kurşun ilerideki bir kavak ağacına saplandı. Mustafa, Cemşit'le Fatoş'un olduğu yerden artık emin olmuştu. Biraz daha yaklaşıp Cemşit'i vurabileceği bir yere geçmek için geri çekildi. Geride babası ve Fatoş'un yakınları ona bakıyorlardı. Hemen arkalarından da jandarma geliyordu. Mustafa geri çekildikten sonra derenin yatağına indi. Oradan saklana saklana Cemşit'e yakın bir yere ilerlemeye başladı. Cemşit o esnada Mustafa'yı kolluyordu. Onun kayboluşu hayra alamet değil diye geçiriyordu içinden. 180 derecelik bir alanı tarıyordu gözleriyle. Neden sonra Mustafa'yı yine gördü. Fatoş bu defa nişanını bozmasın diye kayanın çıkıntısına tırmandı. Ve oradan Mustafa'yı nişanladı. Tam tetiğe basacağı sırada Fatoş, ''Mustafa!'' diye bağırdı. Ses yankılanırken silah patladı. Ve Mustafa arkası üstü dere kenarına yuvarlandı. Mustafa'nın babası oğlunun düşüşünü görmüştü. O yana seyirtte eğilerek, ''O da Mustafa!'' diye bağırmıştı. Jandarma iyice yaklaşmıştı. Artık ne muhtar ne de başkasını dinleyemezdi çavuş. Görevi neyi gerektiriyorsa öyle davranmalıydı. Bu yüzden gür sesiyle bağırdı. ''Cemşit, etrafın sarıldı. Silahlarını bırak ve teslim ol.'' Sesi kademe kademe yayılarak dalgalandı. Onun sesi Cemşit'in akrabalarının kulaklarına, onlar dereye inmeye başladıkları anda geldi. Her şeyi anladılar. Sese doğru koştular. En önde muhtar gidiyor, hızla jandarma çavuşuna yaklaşıyordu. Gedikli çavuş onu gördü ve durdurdu. "Gelmeyin!" diye bağırdı. "Kimse gelmesin! Ateş hattının dışında kalın! Uzaklaşın çabuk!" Emir verircesine yüksek çıkmıştı sesi. Otoriterdi. Muhtar olduğu yerde kaldı. Bir adım dahi ilerlemeye cesaret edemedi. İleride jandarma, jandarmadan ötede de sadece Mustafa'nın babası vardı. O da oğlunun başını dizine yatırmış, usul usul ağlıyordu oracıkta. Fatoş'a gelince, o Mustafa vurulup da devrildikten sonra öylece kala kalmış, ne bağırmış ne de ağlamıştı. Kafası karışmış, aklı bulanmıştı. Daha dün ne hayaller kurarken, bugün sevdiği adamın vurulup düşüşüne tanık olmuştu işte. Bu ne biçim bir alın yazısı, bu nasıl bir hayattı böyle? Bir mutluluk bile çok mu görülürdü sevene? Çıldırası geliyordu Fatoş'un, Mustafa artık yoktu. Oysa sözde bugün kaçacaklardı onunla. Uzaklara, kimsenin bulamayacağı bir kasabaya gideceklerdi. Mustafa'sıyla oralarda, çoluğa çocuğa karışacak, onunla yaşayıp onunla göçüp gidecekti dünyadan. Ama kader müsaade etmemişti ona. O an, bir adım kadar önünde eğile kalka sinen Cemşit'i parçalamak geldi içinden. Öfkesini kusmak geldi yüzüne. Ama değmezdi ki. O öfke kusmaya layık biri bile değildi. Arkasına bağlı olan ellerini inanılmaz bir nefretle sağa sola çevirmeye başladı Fatoş. Öyle ki birbirine sürtündükçe ufalanan dişi ağzında mermer tadı bırakıyordu. Göz bebekleri büyümüş, gözleri kanlanmıştı. Öfkeyle ellerini kurtarmaya çalışıyordu. Nihayet yazmayı gevşetmeyi başardı ve ellerinden çıkardı yazmayı. Çıkarmasıyla da Cemşit'in belindeki ikinci silahı çekmesi bir oldu. Sonra da delikanlının sırtına dayadı silahı. "Köpek! Aşağılık köpek! Ne istedin Mustafa'mdan? Ne istedin ha?" Gözlerinden yaşlar boşanmaya başlamıştı. "Ne yaptık biz sana? Ne istedin bizden, sevgimizden? Değdi mi? Değdi mi yaptığın? Kıydın erime, kıydın sevdiğime. Seni gebertirdim ama bu sana ödül olurdu. Ömrün boyunca unutamayacağın bir iz bırakacağım sana, hayvan." Cemşit beline dayanan silahtan korkmuyordu. Hayır. Fatoş'un ağlayarak, haykırarak söylediği sözlerin ağırlığından korkuyordu o. Kız doğru söylüyordu. Kendi pisliğinde iki masum sevgiliyi boğmuştu işte. Vicdanı ilk kez devreye giriyordu Cemşit'in. Belki ömründe ilk kez utanıyordu. Geçmişinde ne yaptıysa tırıvırı geliyordu ona. Asıl yara buymuş meğer. Asıl acı buymuş. O bu düşüncelerin içinde boğulurken Fatoş beline dayadığı silahın namlusunu çekti delikanlının sırtından ve ağzından son kelimeleri döküldü. "Ömrün boyunca unutamayacağın bir iz bırakacağım sana, hayvan." Sözlerinin son harfi bile çıkmamıştı ki ağzından silah patladı ve kavak ağaçlarındaki güvercinler bu sesten ürkerek havalandılar. Fatoş gözleri açık bir şekilde yere yığıldı. Silah elinden düşmüş, ileriye savrulmuştu. Başının üzerinden kan sızıyordu. Bu kan saçlarının arasından süzülüyor, ıslak toprağın üzerinde birikiyordu. Fatoş silahı çenesinin altından beynine doğru ateşlemiş ve Cemşit'e vicdanıyla baş başa bir hayat bırakmıştı. Cemşit silah sesinden sonra arkasını dönüp de Fatoş'u kanlar içinde öylece görünce şaşırmış, gözlerinden süzülen yaşlara engel olamamıştı. Oysa bu anda uzun sürmedi. Silah bir el daha ateşlendi ve sonra her şey sustu. Cemşit de kendini vurmuştu. Ama o, Fatoş ve Mustafa kadar şanslı olamadı. Hemen ölmedi. 3 gün daha yaşadı hastanede. Sonra öldü. 5. Zavallı Fatoş ve Mustafa, olaydan sonra köylülerin gözyaşları arasında çıkarıldılar Öküz Deresi'nden. Ve Öküz Deresi, o elim olaydan sonra Aşıklar Deresi olarak anılmaya başladı. Genci yaşlısı bu adı kullandı hep. İki sevgilinin aşklarının nihayete erdiği yer diye de onlarca yıl dilden dile aktarıldı. İşi ileri götürüp, aşıkların ruhları derede esir kaldı diyenler bile oldu. Bu, yani sevgililerin ruhları derede midir kesin bilen yok. Ama yılda bir kez, Fatoş'la Mustafa'nın kaçmayı planladıkları 2 Kasım günü, derede bir ışık oluşur. Işık bir alev gibi yukarıya, kayalar boyu yükselir. Bir süre ışıdıktan sonra da kaybolur. Bugüne köylüler, aşıkların kavuşma günü derler ve her yıl 2 Kasım'da o ışığı görmek için 10 kilometrelik köylerinden üşenmeden Aşıklar Deresi'ne gelirler.